Kitabın adı Mutlu Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 7. ayrım. 6. bölüm. Eve, polis merkezine ulaştığında kendisiyle aynı anda gelen üniformalı memurların raporlarını inceledi. Çoğu tam olarak beklediği gibiydi. Fitzhugh ve Fox, sakin, kendi başlarına yaşayan insanlardı ama binadaki komşularıyla da dostça ilişkileri vardı. Ama binanın droid kapıcısının Fox'un saat 22.30'da dışarı çıktığını ve saat 23'te geri döndüğünü söylemesi zihnine takılmıştı. Dışarı çıktığından söz etmemişti değil mi Peabody? O gece yalnız başına zaman geçirdiğini söylememişti. Hayır, söz etmemişti. Lobi ve asansör güvenlik kameralarının kaydettiği diskler henüz elimize geçmedi mi? Onları yükledim. Sizin bilgisayarınızda Fitzhugh 1051 numaralı dosyadalar. Bir bakalım. Eve, makinesini çalıştırdı ve koltuğunda arkaya yaslandı. Peabody, onun omzunun üzerinden bakarak monitörü inceledi ve ikisinin de şu anda görevde olmadıkları fikrine karşı çıktı. Sonuçta polis merkezi, cinayet masasının en iyi dedektifiyle omuz omuza çalışmak son derece heyecanlıydı. Peabody, Dallas'ın buna gülüp geçeceğini biliyordu ama doğruydu. Yıllardır Eve Dallas'ın kariyerini inceliyordu ve bu kadar hayranlık duyduğu veya kendine örnek aldığı başka biri daha yoktu. Peabody'nin hayatındaki en büyük şok, son birkaç aydır bir şekilde aynı zamanda arkadaş olmalarıydı. Dur! Ekran donup kalırken Eve oturduğu yerde doğruldu. Binanın altın sarısı gösterişli girişi 22.15'i gösteren bir saat eşliğinde karşısında duruyordu. Bak, bak! İşte bizim Leonor, içeri giriyor. Saat ilginç. 22.15. Evet. Tam zamanında gelmiş. Eve dudaklarını büzdü. Ne düşünüyorsun Peabody? Sence iş mi yoksa zevk mi? Şey, iş için giyinmiş gibi görünüyor. Peabody hafifçe başını eğdi ve Leonor'un üç parçalı takım elbisesine gıptayla baktı. Elinde bir evrak çantası var. Bir evrak çantası ve bir şişe şarap. Büyüt. Kadran D 30'a 35. Pahalı bir şişe şarap diye mırıldandı Eve. Görüntü büyüyüp etiketi açıkça gösterdiğinde. Rourke'un mahzeninde de bunun gibi birkaç tane var. Sanırım yaklaşık 200 dolar olmalı. Şişesi mi? Vay canına. Hayır, kadehi diye düzeltti Eve. Peabody'nin hayretle açılan gözlerine zevkle bakarken. Ama bir terslik var. Normal büyüklüğe ve hıza dön. Asansör kamerasına geç. Evet. Evet, makyajını tazeliyor diye mırıldandı. Leonor'un gösterişli evrak çantasından çıkardığı pahalı pudrayı burnuna sürüşünü ve rujunu tazeleyişini izlerken. Şuraya bak, bluzunun en üstteki üç düğmesini açtı. Bir erkek için hazırlandığı belli dedi Peabody ve Eve ona bir bakış attığında omuz silkti. Yani öyle tahmin ettim. Ben de. Leonor'un 38. kattaki fuayede inişini ve Fitzhugh'un dairesine girişini birlikte izlediler. Eve, 15 dakika sonra Fox'un daireden çıkışına kadar olan süreyi atladı. Pek de mutlu görünmüyor değil mi? Hayır. Peabody gözlerini kıstı. Burnundan solur gibi bir hali var. Fox, öfkeli bir tavırla asansör kapısını tekmelediğinde Peabody kaşlarını kaldırdı. Hem de fazlasıyla. Gösterinin devam etmesine izin verdiler. Leonor daireden çıktığında yanakları kızarmıştı ve gözleri parlıyordu. Asansörün düğmesine bastı ve evrak çantasının omuz askısını düzeltti. Kısa süre sonra Fox elinde bir paketle geri döndü. 20-30 dakika değil 45 dakikadan fazla içeride kaldı. O gece o dairede neler oldu diye sordu Eve meraklı bir şekilde. Fox'un yanında getirdiği paketin içinde ne vardı? Şirketle bağlantı kurun. Leonor'un sorgulanmak üzere buraya getirilmesini istiyorum. Saat 9.30'da Fox'la görüşeceğim. Onu da aynı saatte buraya getirin. Onları bir arada görmek istiyorum. Sorguyu benim yapmamı ister misin? Eve bilgisayarını kapadı ve boynunu esnetmek için başını sağa sola yatırdı. Başlamak için güzel bir nokta. Saat 8.30'da burada buluşacağız. Hayır, saat 8'de evdeki ofisime gel. Bu bize zaman kazandırır. O sırada sinyal veren tele linkine baktı. Önce cevap vermemeyi düşündü, sonra vazgeçti. Dallas, hey! Mavis'in parlak ve neşeli yüzü ekranda belirdi. Çıkmadan önce seni yakalayabileceğimi ummuştum. Nasıl gidiyor? İyi sayılır. Tam da çıkmak üzereydim. İyi zamanlama. Harika zamanlama. Dinle, şu anda Jess'in stüdyosundayım. Biraz müzik yapacağız. Leonardo da burada. Parti yapıyoruz. Siz de gelin. Dinle Mavis, oldukça yorucu ve yoğun bir gün geçirdim. Sadece eve gidip biraz, hadi ama. Mavis'in tavırlarında coşkunun yanında biraz gerginlik de var gibiydi. Dışarıdan yemek siparişi vereceğiz ve Jess'in içkileri de bir harika. Birkaç saniye içinde uçuşa geçersin. Bu gece güzel bir şeyler üretebilirsek kullanabileceğimizi düşünüyor. Senin burada olmanı gerçekten istiyorum. Bilirsin, moral desteği yani. En azından bir süreliğine uğrayamaz mısın? Sanırım uğrayabilirim. Lanet olsun. Bu kıza karşı çok zayıfsın Dallas. Rourke'a gecikeceğimi haber vereceğim. Ama uzun süre kalamam. Hey, ben Rourke'a haber verdim bile. Sen ne yaptın? Az önce onu aradım. Hey, bilirsin Dallas, daha önce onun muazzam ofisine hiç gitmemiştim. Hepsi başka ülkelerden gelen dostlarıyla orayı Birleşmiş Milletler binasına çevirmişti. Çılgınca. Şey, senin arkadaşın olduğum için beni doğruca kendisine bağladılar ve onunla konuşma şansım oldu. Ben de... Eve derin bir iç çekerken Mavis neşeyle devam etti. Ona bu gece olacakları ve senin de geleceğini söyledim. Basın toplantısı ya da zirvesi her ne halsa biter bitmez kendisinin de geleceğini söyledi. Görünüşe bakılırsa her şey halledilmiş bile. Eve elinde bir kadeh şarap ve önünde koca bir dilim biftekle jacuzzi'de yapmayı hayal ettiği sefanın hayal olarak kalacağını anladı. Hey, bu Peabody mi? Hey Peabody, sen de geliyorsun. Parti yapacağız. Görüşürüz, tamam mı? Mavis, çılgın arkadaşı bağlantıyı kesmeden birkaç saniye önce Eve onu yakalamayı başardı. Hangi cehennemde olduğunuzu söylemedin? Ah, söylemedim mi? Stüdyo 8. Cadde B'de, sokak seviyesinde. Geldiğinizde kapıyı yumruklayın. Biri sizi içeri alır. Şimdi gitmem gerek, diye bağırdı. Muhtemelen müzik olabilecek tuhaf bir gürültü sesini bastırırken. Akort yapıyorlar. Görüşürüz. Eve yine derin bir iç çekti. Gözlerinin önüne düşen saçlarını çekti ve omzunun üzerinden Peabody'ye baktı. Peabody, bir kayıt çalışmasına gitmek, kulaklarını patlatmak, berbat yemekler yemek ve berbat bir içkiyle sarhoş olmak istiyor musun? Peabody'nin iki kez düşünmesine gerek yoktu. Doğrusunu isterseniz Seymen çok istiyorum. Dikkat çekip açılmasını sağlamak için gri renkli çelik kapıyı bir hayli tekmelemeleri gerekti. O sabah yağan yağmurun ardından geriye sokaktan yağlı pis bir kokuyla yükselen buhar ve şehrin o kesiminde asla yeterince bakım yapılmıyormuş gibi görünen geri dönüşüm ünitelerinin gürültüleri kalmıştı. Kendini yorgun hissetmeye başlamış olan Eve, bir sokak lambasının kirli ışığı altında iki uyuşturucu bağımlısının alışverişini izledi. İkisi de Peabody'nin üniformasına aldırış bile etmemişti. Toz bağımlılarından biri, 2 metre ötelerinde bilinmez alemlere uçuşa geçerken, Eve izlemek istemeyerek arkasını döndü. Lanet olsun, ne kadar da kibirli, bizi umursamadı bile. Peabody oraya doğru yöneldi. Esrarkeş dikkatini topladı, bir küfür savurdu ve az önce içinde tozlarının durduğu kağıdı yutarak kaçmak için arkasını döndü. Ama ıslak asfalt zeminde ayağı kayınca yere yuvarlanarak başını sokak lambasının direğine vurdu. Peabody ona ulaştığında adam sırtüstü yerde yatıyor ve burnu ciddi şekilde kanıyordu. "Kendinden geçmiş," diye seslendi Peabody omzunun üzerinden Eve bakarak. "Aptal! Hemen buraya bir devriye aracı çağır ve piç kurusunu içeri tıkmalarını söyle. Yakalayanın sen olduğunu bildirmek istiyor musun?" Peabody bir an düşündü, sonra başını iki yana salladı. "Değmez. Devriye görevlileri olayı üstlenebilirler." İletişim cihazını çıkardı ve Eve'in yanına geri dönerken konumunu bildirdi. "Satıcı hala sokağın diğer tarafında," diye ekledi. "Hidrolik bıçağı var ama onu izleyip yakalayabilirim. Pek istekli olmadığını seziyorum." Eve gözlerini kısarak sokağın diğer tarafında dikilen iri yarı satıcıyı süzdü. "Hey, serseri!" diye seslendi. "Buradaki üniformalıyı görüyor musun?" Bir eliyle Peabody'yi işaret etti. "Pis işini başka bir yerde yap, yoksa silahını 3. dereceye ayarlamasını ve senin nasıl altını ıslattığını izlemesini söylerim." "Orospu!" diye bağırdı adam ve bıçağını havada salladı. "İletişim konusunda bir hayli başarılısın Dallas." "Evet. Tanrı vergisi bir yetenek." Eve döndü ve tekrar kapıyı tekmelemeye hazırlandı. Ama bir anda kendini dev cüsseli bir kadınla yüz yüze buldu. Neredeyse 2 metre boyunda, ana yol gibi geniş omuzları olan bir kadındı. Üzerinde kolsuz bir deri ceket vardı ve kollarındaki dövmeler göze çarpıyordu. Altına kaslı vücuduna sıkıca yapışan soluk mor renkli bir tayt giymişti. Burnunda bakır bir halka vardı ve kısa kesilmiş diken gibi saçlarının kenarlarından parlak siyah örgüler dökülüyordu. "Lanet olasıca uyuşturucu satıcıları," dedi. Top atışı gibi patlayan bir sesle. "Mahallenin içine sıçıyorlar." "Mavis'in polisi sen misin?" "Üstüne bastın. Ben de kendi polisimi yanımda getirdim." Kadın mavi gözlerini Peabody'ye dikti ve baştan aşağı süzdü. "Anlaşıldı. Mavis, senin sağlam olduğunu söyledi. Adım Dev Mary." Eve başını yana eğdi. "Evet, öylesin." Dev Mary 10 saniye kadar dimdik ve ifadesiz bir yüzle durdu. Sonra ay büyüklüğünde yüzünde sıcak bir sırıtış belirdi. "Hadi, içeri girin. Jess ısınıyor." Bir hoş geldin ifadesi olarak Eve'in kolundan tutup kısa ve dar koridora çekti. "Hadi, Dallas'ın polisi, sen de gel." "Peabody?" Peabody, Dev Mary'nin kol mesafesinin dışında kalmaya dikkat ediyordu. "Peabody." Dipnot. İngilizce'de pea kelimesi bezelye ve body de vücut anlamına gelir. Her ne kadar Peabody kahramanın soyadıysa da aslında bezelye vücutlu gibi bir anlam taşımaktadır. "Gerçekten de bezelyeden daha büyük değilsin." Dev Mary, bir yandan kendi esprisine gök gürültüsü gibi kahkahalarla gülerken, bir yandan da Eve'i tutup asansöre bindirdi ve kapının kapanmasını bekledi. Mary asansörü bir üst kata yönlendirdiğinde bir kozanın içindeymişcesine birbirlerine sokulmuşlardı. "Jess, kontrolü sana bırakmak gerektiğini söyledi. Paran var mı?" Eve'in burnu Mary'nin koltuk altına dayanmışken saygınlığını koruması pek de kolay değildi doğrusu. "Niçin?" "Yemek sipariş ettik. Yolda. Kendi payını ödemek zorundasın." "Pekala. Rourke geldi mi?" "Herhangi bir Rourke görmedim buralarda," diye cevap verdi Dev Mary. Sonra da gözleri parlayarak ekledi. "Ama Mavis adamın gözden kaçırılamayacağını çünkü son derece etkileyici olduğunu söyledi." Sonunda asansörün kapısı açıldı ve Eve nihayet tuttuğu nefesini salıverdi. Soluk almaya çalışırken bile kulakları uğulduyordu. Sağır edici gürültünün üzerinde Mavis'in vahşi sesi çığlık çığlığa yankılanıyordu. Eve'i asansöre binip binadan kaçmaktan alıkoyan tek şey Mavis'e duyduğu derin sevgiydi. "Size içkilerinizi getireyim, Jess'ten." Eve ve Peabody'yi stüdyonun biraz üzerinde yarım daire biçiminde saran camlı teknisyen odasında bıraktıktan sonra Mary ağır adımlarla dışarı çıktı. Mavis aşağıda ciğerlerini ve kalbini bir an sonra dışarı püskürtecekmiş gibi bağırıp çağırıyordu. Eve yüzünde kocaman bir sırıtışla daha iyi görebilmek için cama yaklaştı. Mavis'in başının üzerinde topladığı saçları çok renkli bir bandın etrafından mor bir fıskiye gibi dökülüyor, her hareketinde savruluyordu. Çıplak göğüslerinin ortasından geçen siyah kayışlı, tuhaf bir kıyafet giymişti. Kumaşın geri kalanı göğüs altından başlayıp neredeyse kasıkların hemen altında biten parıltılı bir şeydi. Kıyafeti tasarlayan kişinin Mavis'in sevgilisi olduğundan Eve'in şüphesi yoktu. Stüdyonun bir köşesinde duran ve Mavis'e keyifli bir gülümsemeyle bakan Leonardo'yu gördü. Üzerinde kendisini iyi terbiye edilmiş bir bozayı gibi gösteren bir tulum vardı. "Ne çift ama," diye mırıldandı Eve, baş parmaklarını eskimiş kot pantolonunun arka ceplerine takarken. Peabody ile konuşmak için başını çevirdi ama arkadaşının dikkatinin başka yere kaymış olduğunu fark etti. Peabody, yüzünde şaşkınlık, hayranlık ve şehvet karışımı bir ifadeyle birine bakıyordu. Peabody'nin bakışlarını izlediğinde Eve ilk kez Jess Barrow'u gördü. Gerçekten güzel bir adamdı. Cilalı meşe renginde parlak uzun yelesiyle hareketli bir yağlı boya tabloya benziyordu. Kalın kirpikli gözleri neredeyse gümüş rengiydi ve karmaşık konsolun üzerindeki ayarlarla oynarken bakışları güçlü bir dikkat yansıtıyordu. Yuvarlak ve belirgin elmacık kemikleri, güçlü çene hatları, bronz teniyle görünüşü kusursuzdu. Mikser masasının üzerinde gidip gelen elleri, mermerden oyulmuş gibi mükemmel bir zarafet yansıtıyordu. "Ağzını kapa Peabody," dedi Eve. "Yoksa dilini ısıracaksın."
"Tanrım, ulu tanrım, yakından daha da etkileyici görünüyormuş. İçimden onu ısırmak geliyor. Ne dersin?"
"Ben istemem ama sen istiyorsan durma."
Birden kendine gelen Peabody saç diplerine kadar kızardı. Güçlü bacaklarının üzerinde huzursuzca kıpırdandı. Sonuçta yanındaki kişi amiriydi. "Yeteneğini takdir ediyorum." "Peabody,
Sen adamın göğsünü takdir ediyorsun. Adamın etkileyici olduğu ortada. Bunun için seni suçlayamam.
O sırada Dev Mary, elinde iki koyu kahverengi bira şişesiyle geri döndü.
Jess bunları güneydeki ailesinden aldı. Güzel biralar.
Markasız ve etiketsiz olduklarından Eve kendisini mide bulantısına hazırladı. Ama biranın lezzetini fark ettiğinde çok şaşırdı.
Gerçekten güzelmiş, teşekkürler. Bunları bitirin daha da alabilirsiniz. Ben aşağı inip Rourke'u beklemeliyim. Bir hayli zengin olduğunu duydum. Böyle zengin bir adamla evliyken nasıl oluyor da onlar gibi giyinmemişsin?
Eve, gömleğinin altında göğüslerinin arasında sallanan bebek yumruğu büyüklüğündeki elmastan söz etmemeye karar verdi.
İç çamaşırlarım som altından. Biraz acıtıyor ama en azından kendimi güvende hissettiriyor.
Mary, anlamak için yine bir süre düşündükten sonra birden kahkahalara boğuldu ve sırtına attığı dostça şaplak Eve'in başının cama çarpmasına neden oldu. Sonra dev kadın yine yeri sarsan adımlarıyla odadan çıktı.
Onu da teşkilata almalıyız diye mırıldandı Eve. Ne silaha ne de çelik yeleğe ihtiyacı olurdu.
Müzik kulakları sağır eden bir crescendo ile yükseldi ve sonra da bıçakla kesilmiş gibi aniden bitiverdi.
Mavis neşeli bir çığlık kopardı ve kendini Leonardo'nun kollarına attı.
Gayet iyi bir performanstı tatlım.
Jess'in kadife gibi sesinde Güneylilere özgü bir aksan vardı.
Şimdi bir bira al ve o altın gırtlağını biraz dinlendir.
Mavis'in gırtlağını dinlendirme anlayışı yine vahşi bir çığlık koparmak ve Eve çılgın gibi el sallamaktı.
Dallas, buradasın. Harika değil mi? Yukarı geliyorum, sakın oradan ayrılma.
Sözünü bitirmek için beklemeden stüdyonun yan tarafındaki bir kapıda gözden kayboldu.
Demek Dallas buymuş.
Jess konsoldan uzaklaştı. Düzgün ve sırım gibi bir vücudu vardı. Üzerine en az Eve'inki kadar hırpalanmış bir kot ve bir polis memurunun maaşına mal olacak kadar pahalı ama sade görünümlü beyaz bir keten gömlek giymişti. İki polise doğru yaklaşırken kulağındaki iri elmas parçası Eve'in gözüne çarptı. Güzel ellerinden birini uzattığında Peabody'de genç adamın bileğindeki kalın örgülü altın zinciri gördü.
Mavis bize ünlü polisiyle ilgili hikayeler anlatıp duruyor.
Mavis bunu herkes için yapar. Onu bu kadar tatlı kılan özelliklerinden biri.
Kesinlikle öyle. Adım Jess ve sonunda seninle tanışabildiğime çok sevindim.
Eve'in elini bırakmadan kalp durduran gülümsemesiyle Peabody'ye döndü. Ve görünüşe bakılırsa bir fiyatına iki polis almışız.
Ben sadık bir hayranınızım diyebildi Peabody ve kekelememeye çalıştı.
Bütün disklerinizi dinledim ve izledim. Bir konserinize de gelmiştim.
Müzik meraklılarına kapımız daima açıktır. Jess, Eve'in elini bıraktı ve Peabody'nin elini tuttu.
Sana en sevdiğim oyuncağımı göstereyim dedi ve Peabody'yi konsola doğru sürükledi.
Eve, arkalarından gidemeden Mavis içeri daldı.
Nasıl buldun? Hoşuna gitti mi?
Ben yazdım.
Jess düzenledi ama ben yazdım.
Jess, şarkının başarılı olacağına inanıyor.
Seninle gerçekten gurur duyuyorum.
Harikaydın.
Eve, Mavis'in heyecanlı kucaklamasına karşılık verdi ve arkadaşının omzunun üzerinden Leonardo'ya bakarak sırıttı.
Yükselen bir müzik efsanesiyle birlikte olmak nasıl bir şey?
Harika!
Leonardo eğildi ve Eve'in kolunu tutarak dostça sıktı.
Harika görünüyorsun. Haberlerde benim tasarımlarından birini giydiğini gördüm. Sana minnettarım.
Minnettar olan benim dedi Eve. Bunda ciddiydi.
Leonardo, moda tasarımı konusunda giderek yükselen bir dahiydi.
Beni Rourke'un paçavralar giyen kuzeni gibi görünmekten kurtardın.
Sen daima kendin gibi görünüyorsun diye düzeltti Leonardo.
Ama Eve gözlerini kısarak inceledi ve dağınık saçlarını parmaklarıyla düzeltti.
Burada biraz düzeltmelere ihtiyacım var. Birkaç haftada bir bakım yaptırmazsan modeli bozulur.
Biraz kısaltmayı düşünüyordum ama...
Hayır, hayır.
Leonardo ciddi bir tavırla başını iki yana salladı ama gözleri parladı.
Kendin eline makas aldığın günler artık geride kaldı. Trina'yı ara ve ona yaptır.
Onu yine sürüklemek zorunda kalacağız.
Mavis her şeye sırıtıyor gibiydi. Bahaneler üretmeye devam edecek ve gözüne takıldığı ilk anda mutfak makasıyla saçlarını dalıverecek.
Leonardo omuz silkerken Mavis kıkırdadı.
Onu Rourke'a avlatacağız.
Bu çok hoşuma gider. Rourke asansörden indi, doğruca Eve doğru yürüdü ve yüzünü iki elinin arasına alarak dudaklarına bir öpücük kondurdu. Ne avlayacağım bakalım? Hiçbir şey, bir içki iç. Eve şişeyi kocasına uzattı. Ama Rourke şişeyi almak yerine dönüp Mavis'e baktı. Davet için teşekkür ederim. Oldukça güzel bir ortam. Harika değil mi? Ses sistemi türünün en iyi örneği ve Jess o konsolda harikalar yaratıyor. 6 milyon civarında enstrümanı programlamış. Hepsini de kendisi çalıyor. Her şeyi yapabiliyor. Dee'ye geldiği gece bütün hayatımı değiştirdi. Bir mucize gibiydi. Mavis, mucize sensin.
Jess, Peabody ile birlikte tekrar grubun yanına döndü. Peabody kızarmıştı ve büyülenmiş gibi gözlerle bakıyordu. Eve, arkadaşının şah damarının hızlı bir şekilde attığını görebiliyordu. ''Yavaş ol kızım'' diye mırıldandı ama Peabody sadece gözlerini devirerek karşılık verdi.
''Dallas ve Peabody ile tanıştın değil mi? Bu da Rourke.''
Mavis durduğu yerde duramıyor gibiydi. ''En yakın dostlarım. Bu benim için çok büyük bir zevk.''
Jess, biçimli ellerinden birini Rourke'a doğru uzattı. ''İş dünyasındaki başarına ve kadınlar konusundaki zevkine hayranım Rourke.''
''Teşekkür ederim. İkisinde de dikkatli olmaya çalışıyorum.''
Rourke ortama şöyle bir baktı ve başını yana eğdi.
''Stüdyon oldukça etkileyici. Başkalarına göstermeyi seviyorum. Bir süredir tasarım aşamasındaydı. Aslında benim dışımda burayı kullanan ilk sanatçı Mavis oldu. Mary yemek siparişi verecekti. Mavis'i tekrar işe döndürmeden önce size en büyük eserimi göstermek istiyorum.''
Konsolun başına geri döndü ve kumanda köprüsündeki kaptan gibi oturdu. Enstrümanlar elbette programlanmış durumda. Bir dizi kombinasyonu çağırıp notaları ve tempoyu değiştirebiliyorum. Sesle kumanda edilecek şekilde hazırlandı ama onu pek kullanmıyorum. Dikkatimi müzikten uzaklaştırıyor. Kontrolleri biraz kurcaladı ve basit bir altyapı ritmi başlattı. Kaydedilmiş vokaller, parmakları düğmelerin üzerinde gidip geldi ve Mavis'in sesi güçlü bir şekilde yankılandı. Bir monitör, sesleri renklere ve biçimlere dönüştürmeye başladı.
''Bunu bilgisayar analizi için kullanıyorum. Müzikologlar olarak alçak gönüllü bir tavırla gülümsedi. Elimizde değil ama bu da başka bir hikaye.
Sesi çok iyi geliyor.'' dedi Eve memnun bir şekilde.
''Daha da iyi olacak. Ses ikiye katlandığında.''
Mavis'in sesi ikiye bölündü ve müziğin içine karıştı. Katmanlar ve dolgu. Jess'in elleri ayarların üzerinde gidip geldikçe, gitarlar, bakır nefesliler, zilli vurmalı çalgılar ve bir saksafon da müziğe eklendi.
Sakinleştir.
Her şey yavaşladı ve yumuşadı.
Hızlandır.
Ritim ikiye katlandı ve ses yükseldi. Bunlar çok temel şeyler. Ona geçmişteki sanatçılarla düet yaptırmak da öyle. Beatles'la birlikte söylediği Hard Day's Night'ı dinlemelisiniz. Ayrıca her türlü sesi kodlara dönüştürebiliyorum. Yüzünde yaramaz bir gülümsemeyle bir numara tuşladı ve parmakları yine düğmelerin üzerinde dolaştı.
Eve'in sesi duyuldu.
Yavaş ol kızım. Kelimeler Mavis'in güçlü sesinin altında tekrarlayarak ve eko yaparak kayboldu.
Bunu nasıl yaptın? Diye sordu Eve.
Üzerimde konsola bağlı bir mikrofon taşıyorum diye açıkladı Jess. Şimdi senin sesini Mavis'inkinin yerine koyabilirim.
Kontrollerle biraz daha uğraştı ve Eve kendisini şarkı söylerken duyunca yüzünü buruşturdu.
Kes şunu diye emretti ve Jess kahkahalar arasında sesi kapattı.
Özür dilerim. Oynamadan duramıyorum. Kendini şarkı söylerken duymak ister misin Peabody?
Hayır.
Ama Peabody bir an alt dudağını ısırarak düşündü.
Şey, olabilir.
Bir bakalım. Dumanlı, sisli ve klasik bir şey.
Jess bir süre tuşlarla uğraştı ve sonra arkasına yaslandı.
Kendi sesinden I've Got You Under My Skin adlı şarkıyı duyduğunda Peabody'nin gözleri hayretle açıldı.
Bu senin şarkılarından biri mi diye sordu.
Tanıyamadım.
Jess güldü.
Hayır, bu benim dönemimden çok önce ama güçlü bir sesin olduğunu söylemeliyim memur Peabody. Nefes kontrolün çok iyi. Günlük işinden ayrılıp bize katılmayı düşünür müsün?
Peabody kızardı ve başını iki yana salladı. Jess, vokalleri kapattı ve blues tarzında enstrümantal bir şeyler başlattı.
Disney Universe için ototronikler tasarlayan bir mühendisle çalıştım. Bunu tamamlamak neredeyse 3 yılımızı almıştı.
Çok sevdiği bir çocukmuş gibi konsolu okşadı.
Şimdi bir prototipim ve çalışan bir ünitem var. Daha fazlasını da üretmeyi umuyorum. Uzaktan kumandayla da çalışıyor.
Herhangi bir yerde olsam bile bağlanıp konsolu yönetebilirim. Daha küçük ve portatif bir ünitem de var ve bir ruh hali değiştirici üzerinde çalışıyorum. Jess birden kendine gelmiş gibi başını iki yana salladı. Yine daldım. Menajerim kayıtlardan çok elektronikle uğraşarak zaman geçirdiğim için şikayet ediyor. Yemekler geldi diye böğürdü Dev Mary. Pekala, Jess gülümsedi ve konuklarının yüzlerine baktı. Hadi başlayalım. Mavis, enerjini yüksek tutman gerek. Açlıktan ölüyorum. Mavis, Leonardo'nun elini tuttu ve kapıya doğru yöneldi. Aşağıda Mary torbaları ve kutuları stüdyoya taşıyordu. Siz gidip karnınızı doyurun ve keyfinize bakın dedi Jess. Benim yapmam gereken birkaç küçük iş var. Birazdan size katılırım. Ne düşünüyorsun diye sordu Eve. Arkalarında Peabody ile birlikte alt kata yöneldiklerinde Rourke'a dönerek. Sanırım bir yatırımcı arıyor. Eve başıyla onaylayarak bir iç çekti. Evet, ben de öyle düşündüm. Üzgünüm. Sorun değil, elinde çok ilginç bir ürün var. Peabody onunla ilgili bir araştırma yaptı, herhangi bir şey çıkmadı. Ama seni kullanmak istediğini düşünmekten nefret ediyorum. Ya da Mavis'i. Bu henüz gerçekleşmedi. Stüdyoya girdiklerinde Rourke karısını kollarını alarak kendisine çevirdi ve kalçalarını okşadı. Seni özledim. Seninle birlikte bolca zaman geçirmeyi özlüyorum. Eve, kalçalarında ateşli, şehvetli bir karıncalanma hissetti. Göğüsleri de farklı durumda değildi. Ben de seni özledim. Bence geceyi çabuk bitirmenin bir yolunu bulalım, eve gidelim ve tavşanlar gibi sevişelim. Rourke demir gibi sertleşmişti. Eğilip kulak memesini hafifçe dişlediğinde, karısının giysilerini oracıkta parçalayıp atmamak için kendini zor tuttuğunu fark etti. Güzel fikir. Tanrım, seni hemen istiyorum. Nerede olduğumuzun canı cehenneme diye düşündü Rourke ve Eve'i saçlarından kavrayarak dudaklarına yumuldu. Konsolun başında oturduğu yerden onları izleyen Jess gülümsedi. Birkaç dakika sonra ikisi de yerde uzanmış bir halde hayvanlar gibi çiftleşiyor olabilirlerdi. Olmaması daha iyiydi. Becerikli parmakları düğmelerin üzerinde dolaştı ve programı değiştirdi. Halinden memnun bir şekilde yerinden kalktı ve merdivene yöneldi. 2 saat sonra yanıp sönen reklam panolarının renklerle boyadığı karanlık caddelerden geçerek eve dönerken, Eve hız sınırı kuralını hiçe sayıyordu. Kalçalarının arası fena halde karıncalanıyordu ve bir an önce eve ulaşmak için can atıyordu. ''Kanunları çiğniyorsun Teğmen'' dedi Rourke, sevimli bir ses tonuyla. Hormonları bütün vücudunda delice akan yeni yetme bir genç gibi sertleşmişti. Asla rozetini kötüye kullanmamakla övünen genç kadın mırıldanarak karşılık verdi. Sadece biraz esnetiyorum. Rourke uzandı ve karısının göğsünü avuçladı. Biraz daha esnet o zaman. Ah tanrım. Eve, Rourke'u çoktan içinde hayal edebiliyordu. Gazı iyice kökledi ve park caddesinden ok gibi geçti. Eve, bir kaldırımın kenarından patinaj yaparak dönüp doğuya yönelirken, tekerlekli tezgahını kapatıp eve gitmeye hazırlanan bir satıcı, orta parmağını kaldırarak kendisine selam verdi. Eve alçak sesle yüz kızartıcı bir küfür savururken polis lambasını açtı ve kırmızı mavi yanıp sönen renklerin altında yola devam etti. Bunu yaptığıma inanamıyorum. Daha önce hiç yapmamıştım. Rourke elini Eve'in kalçasına kaydırdı. Sana neler yapacağımı biliyor musun? Eve boğuk bir kahkaha patlattı ve zorlukla yutkundu. Tanrı aşkına sakın söyleme, yoksa ikimizin de ölümüne neden olacağım. Direksiyon simidini sımsıkı tutan elleri terliyor, vücudu gerilmiş bir tel gibi titriyordu. Daha şimdiden kesik kesik solumaya başlamıştı bile. Ay, bulutların arasından çıkmış bütün cömertliğiyle geceyi aydınlatıyordu. Kapının uzaktan kumandasına bas dedi Eve, nefes nefese bir halde. Kumandaya bas, yavaşlamayacağım. Rourke hemen şifreyi girdi. Demir kapılar görkemli bir şekilde açılırken Eve iki tarafa da birkaç santim mesafeyle aralarından geçti. Mükemmel dedi Rourke. Şimdi arabayı durdur. Bir dakika, bir dakika. Eve araba yolunu hızla aştı, muhteşem ağaçların ve melodik bir sesle akan fıskiyelerin yanından roket hızıyla geçti. Arabayı durdur diye emretti Rourke avucunu Eve'in bacaklarının arasına bastırırken. Eve arabayı bir meşe ağacına çarpmaktan son anda kurtulurken şiddetli bir şekilde orgazma ulaştı. Nefes nefese bir halde arabayı sarhoş gibi yola çapraz bakacak bir şekilde durdurdu. Ardından hemen döndü ve Rourke'un üzerine atladı. Arabanın dar ve küçük kabininde zorlukla hareket ederken birbirlerinin giysilerini parçalarcasına çıkardılar. Eve kocasının omuzlarını ısırıyor, pantolonunu çıkarmak için çekiştirip duruyordu. Rourke onu arabadan sürükleyerek çıkarırken küfürler savuruyor, Eve ise katıla katıla gülüyordu. Birbirlerine dolanmış bir halde çimenlerin üzerine devrildiler.
''Acele et, acele et!''
Dayanılmaz baskı altında Eve'in söyleyebildiği tek şey buydu. Rourke yırtılmış gömleğin üzerinden dudaklarını Eve'in göğüslerinin üzerine kapadığında genç kadın onun pantolonunu çıkarmaya uğraşıyor, parmaklarını kalçasına geçiriyordu. Rourke hızlı ve sert nefes alıyor, sevişmekten çok sanki dövüşüyordu. Kan basıncının yükseldiğini, damarlarının patlayacak gibi şiştiğini hissediyordu. Hareketlerinin şiddetini aldırmadan Eve'in bacaklarını kaldırıp araladı ve sert bir şekilde içine girdi. Eve vahşi bir zevkle çığlık atarken tırnaklarını Rourke'un sırtına, dişlerini omzuna geçirdi. Her şiddetli itişte Eve onun gücünü içinde hissediyordu. Şiddetli orgazm acı vermesine karşın canavarımsı ihtiyacı biraz olsun azaltmamıştı. Eve sırılsıklam ve ateş gibiydi. Rourke durmuyor, düşünemiyor, bir kısrağı eline geçirmiş ateşli bir aygır gibi gidip geliyordu. Görüşünü çevreleyen kızıl duman yüzünden Eve'i göremiyor, sadece kalçalarını deli gibi ileri geri oynatarak kendisiyle yarıştığını hissediyordu. Sesi kulaklarında çınlıyor, iniltiler, çığlıklar, soluklar birbirini izliyordu. Her ses kutsal bir şarkının ritmi gibi kulaklarında çınlıyordu. Bütün kargaşa aniden bitiverdi. Rourke'un vücudu azami güce ulaşmış bir motor gibi Eve'in vücuduna çarptı ve sonra da devrildi. Boşalmanın sıcaklığını her yanında hissediyordu. Eve ilk kez dokunduğundan beri kendisiyle zirvede buluşup buluşmadığını bilmediği tek zaman buydu. Rourke aşırı yüklenmiş ciğerlerini rahatlatacak havayı bulmak istercesine yana yuvarlandı. Parlak ay ışığının altında parçalanmış giysileri ve ter içinde kalmış vücutlarıyla nefes nefese sanki amansız bir savaşın tek kurtulanlarıymış gibi yattıkları yerde kala kaldılar. Eve homurdanarak yüzü koyun döndü ve alev alev yanan yüzünü serinletmek için çimenlere dayadı. ''Tanrı aşkına, neydi bu böyle?'' ''Başka şartlar altında olsa seks derdim ama...'' Rourke gözlerini zorlukla açabildi. ''Şu anda tanımlayacak bir kelime bulamıyorum.'' ''Seni ısırdım mı ben?'' Rourke kendine gelirken vücudunun bazı noktalarında ağrı hissettiğini fark etti. Başını çevirdi, omzuna baktı ve Eve'in diş izlerini gördü. ''Biri ısırmış. Sanırım sen yaptın.'' Gökyüzünde kayan bir yıldızı seyretti. Az önce yaşadığı şeyin de buna benzer... kaçınılmaz ve umutsuz bir şey olduğunu düşündü. ''İyi misin?'' ''Bilmiyorum. Biraz düşünmem gerek.'' Eve'in hala başı dönüyordu. ''Çimenlerin üzerindeyiz.'' dedi yavaşça. ''Giysilerimiz paramparça. Kalçalarımda parmaklarından oluşmuş çürükler taşıdığımdan eminim.'' ''Elimden geleni yaptım.'' diye mırıldandı Rourke. Eve önce kıs kıs güldü, sonra hafifçe kıkırdadı, ardından kendisini soluksuz bırakan bir kahkaha krizine tutuldu. ''Tanrı aşkına Rourke, Tanrı aşkına şu halimize bak.'' ''Bir dakika sonra.'' dedi Rourke. ''Sanırım şu anda kısmen körüm ama yerinde kıpırdanırken sırıtıyordu.'' Eve hala sarsıla sarsıla gülüyordu. Saçları tuhaf açılarda darmadağın olmuş, gözleri sulanmıştı ve güzel poposunda çürüklerle birlikte çimen lekeleri de vardı. ''Şu anda hiç de bir polis gibi görünmüyorsun Teğmen.'' Eve de kocası gibi doğrulup oturdu ve başını yana eğdi. ''Sen de hiç zengin bir adama benzemiyorsun Rourke.'' Sonra kocasının gömlek kolunu çekiştirdi. Aslında gömleğinden arta kalan tek şey buydu. ''Ama çok ilginç görünüyorsun. Bunu Somerset'e nasıl açıklamayı planlıyorsun? Ona sadece karımın bir canavar olduğunu söyleyeceğim.'' Eve yine güldü. ''Bunu kendisi de şimdiye kadar anlamıştır zaten.'' Sonra derin bir nefes aldı ve eve baktı. Onlara hoş geldin dercesine birinci katın ışıkları yanmaya başlamıştı. ''Eve nasıl gireceğiz?'' Eve gömleğinden geri kalanları buldu, göğüslerinin etrafına sardı ve elinde olmadan güldü. Parçalanmış pantolonlarını giymeyi becerdiler ve yere oturarak birbirlerine baktılar. ''Seni arabaya taşıyamam.'' dedi Rourke. ''Senin beni taşıyacağını umuyordum. Önce ayağa kalkmamız gerek. Pekala.'' Ama ikisi de kıpırdamadı. Yine kahkahalara boğuldular. Sarhoş gibi sallanarak birbirlerine tutundular ve zorlukla ayağa kalktılar. ''Arabayı bırak.'' dedi Rourke. ''Olur.'' Sallanarak yürümeye başladılar. ''Peki ya giysiler, ayakkabılar?'' ''Onları da bırak.'' ''İyi fikir.'' Sokağa çıkma yasağını çiğneyen çocuklar gibi basamakları zorlukla tırmanırken kapıya ulaştıklarında birbirlerine Şşşt deyip duruyorlardı. Rourke şaşkın bir ses tonu ve ayak sesleri.
Biliyordum dedi Eve asık yüze. Kesinlikle biliyordum.
Somerset gölgelerden koşarak fırladığında normalde ifadesiz olan yüzünde büyük bir şaşkınlık ve endişe vardı. Parçalanmış giysileri, vücutlarındaki çürükleri ve çılgın gibi bakan gözlerini gördü.
Kaza mı geçirdiniz?
Rourke doğrulurken hem dengesini sağlamak hem de desteklemek için kolunu Eve'in omzundan çekmedi.
Hayır, kasıtlıydı. Yatağa dön Somerset.
Rourke'la birlikte birbirlerini destekleyerek basamakları tırmanırken Eve başını çevirip arkaya baktı. Somerset şaşkınlıktan açık kalmış ağzıyla merdivenin dibinde duruyordu. Görüntü Eve'i o kadar memnun etti ki yatak odasına dönene kadar kıs kıs güldü. Oldukları yerde yatağa devrildiler ve sabaha kadar bebek gibi uyudular. 7. ayrımın sonu. Sayfa 111. Devamı 8. ayrımda.